Ayrım 11.
9. Bölüm. Ali Rıza içeride Veli Sofu'dan söz etmekteydi. İsmail'in halini gördükçe Allah beni affetsin için için Veli Sofu'ya kızıyordum. Öyle derinden etkilemişti ki İsmail'i, her şeyi yanlışa yoruyor, herkesten şüphe ediyordu. Onun kafasından Veli Sofu'yu söküp atabilsem rahatlayacaktı. Ama bunu nasıl yapacaktım? Bak oğlum, ben de Veli Sofu'yu en az senin kadar sever sayarım. Ama onun da kusurları vardı. Onu gözünde fazla büyütme. Eninde sonunda o da bizim gibi bir insandı. Vadesi yetince de tüm ölümlüler gibi öteki dünyaya göçtü. Sen gözünü ölülerden çevir de artık yaşayanlara bak. Sanki canını yakmışım gibi acıyla yüzüme baktı. Velican bizim gibi biri değildi. Bizler sıradan kimseleriz. O insanı kamil mertebesine erişmiş biriydi. Bugüne kadar onun gibi birine rastlamadım, dedi. Yüzü öfkeden gerilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Biraz daha üstüne gitsem ağlayacak gibiydi. Vazgeçtim. Zaten o sıralar düşünmem gereken daha önemli işler vardı. Büyük oğlanı evlendirirken eşe dosta epeyce borçlanmıştık. Tarladaki ekinle bunu karşılamamız çok zordu. Bu yükün altından nasıl kalkarız diye gece gündüz kıvranıp duruyordum. Aklıma dedenin İsmail'e söyledikleri geldi. Neden şehre gidip çalışmıyorsun, demişti. Birkaç gün sonra İsmail'e zaten bildiği sıkıntımızı anlattım. Şehre gidip çalışsan oğul, dedim. Teklifimi hemen kabul etti. Buna çok sevinmiştim. Böylece hem para kazanacak hem de köyden uzaklaşıp şehir hayatını görecekti. Belki İsmail de İstanbul'a giderse değişir diye umuyordum. 2 hafta sonra İsmail yatağını denk yapıp İstanbul'un yolunu tuttu. Tam 8 ay boyunca çalıştı orada. 2 ayda bir para yolluyordu bize. Sağ olsun, o sayede borçlarımızı ödedik. 8 ay sonra köye döndüğünde İsmail'i hiç değişmemiş buldum. Büyükşehir İsmail'i yumuşatacağına, gözünü gönlünü başka yerlere çekeceğine, inançlarını daha da sağlamlaştırmıştı. Her akşam defterini yazmaya devam ediyordu. Bir gece yattığı odaya girip, ''Hala yazıyor musun İsmail?'' diye sordum. ''Sen vazgeçeceğimi mi düşünmüştün baba?'' dedi. ''Yok oğul, hani büyük şehre giden gençler değişiyor, yeni adetlerle geliyorlar da köye. Ne bileyim, belki sen de onlar gibi olmuşsundur.'' ''Onlar gibi olmadım, olmaya da niyetim yok. Aslına bakarsan onlar da haksız sayılmaz. Köyde cazip olan ne var ki? İstanbul öyle mi ya? Öyle büyük bir şehirdir ki dolaşmakla bitiremezsin.'' İstanbul'a varınca Halaoğlu İbrahim'in çalıştığı inşaata indim. İnşaattakilerin hepsi bizim köylü. İyi dedim, hiç yabancılık çekmeyeceğiz burada. Umduğum gibi olmadı. Bu ışıklı, büyük şehrin, kömür kokulu o kaypak havasının bizim köylüleri de değiştirmiş olacağını hiç düşünmemiştim. Bir hafta boşta dolaştım. Florya'da Şenlikköy diye bir yer var. Bizim köylüler orada bahçeli bir kahvede otururlar. Herkes birbirini orada bulur. İşe oradan çıkılır. Hatta köye bile oradan gidilir. İş olmadığı zaman da millet çöker masanın başına kağıt oynar. Okuma yazması olmayanlar köye göndereceği mektuplarını bu kahvede yazdırır, gelen mektupları orada okutur. Ben de bir hafta bu kahvede iş bekledim. Önce bir apartman inşaatında çalıştım. Sıva yapmak bizim evin damını lovlamaya benzemiyordu. İşi becerene kadar epey ter döktüm. Neyse, sözü uzatmayalım. Sonunda öğrendim sıvacılığı. Artık bizim köylüler hatır için değil, işi bildiğim için beni yanlarına alır olmuşlardı. İstanbul'u bir inşaattan ötekine semt semt dolaşa dolaşa öğrendim. İstanbul'da insanlar itişerek yaşar. Zengini de fakiri de para peşindedir. Bu şehrin insanlarının gözü hiç doymaz. Bektaşi'nin bir lokma, bir hırka sözü burada geçersiz kalır. Paran varsa herkes sana saygı gösterir, yoksa kıymet kadir bilinmez. Bizim köylümüz olan ustabaşılar, taşeronlar bile çok çalıştırıp az para vermenin yollarını arar. Onlara bakar bakar tanıyamazsın. Köyde evini ocağını bana açan, Cemler'de yan yana oturduğumuz, birlikte semah döndüğümüz adam bu mu diye şaşırır kalırsın. Orada kimse dedeyi piri takmaz. Kendilerine örnek seçtikleri kişi ya inşaat sahibidir ya da müteahhit. Tövbe tövbe, bunlarda hiç Allah korkusu kalmamış mı İsmail? Vallahi işsiz kalma korkusu hak korkusunu bastırıyor galiba baba. Köye eli boş, 5 parasız dönmek ağrına gidiyor milletin. Madem ki buraya çalışmaya gelmişiz, o zaman ne yapıp edip bu parayı kazanmalıyız diyorlar. Böyle düşününce de ne hak geliyor akla ne de pir. Belki köye dönüp de Cemlere katılınca atasından dedesinden aldığı görgüyü hatırlayıp kendilerini topluyorlar ama İstanbul'a gidince Cem'de söylenenler, tarikat erkanı unutuluyor yine. İşte Hüseyin dedenin boş düşüncelerle oyalanacağına git de para kazan dediği o büyük şehir böyle bir yer. Amma yaptın ha İsmail. Hüseyin dede bizim iyiliğimiz için namerde muhtaç olmayalım diye bunları söylüyor. Yoksa kimseye İstanbul'a gidin de dinsiz olun demiyor. Demiyor ama esasında yaptığı inançsızlığı teşvik etmek. Çünkü o da tıpkı İstanbul'daki köylülerimiz gibi aklını paraya takmış. Sen hiç bakkal çalıştıran bir dede duydun mu? Hüseyin dede hakkında yanılıyorsun İsmail. Devir değişiyor. Artık dedeler köylülerden toplanan 3-5 kuruşla geçinemez. Adamcağız ondan bundan gelecek paralarla, yardımlarla yaşamaktan kurtulmak için açmış o dükkanı. Benim bildiğim bir dede aç kalır ama dünya işleriyle uğraşmaz. Uğraşırsa canlara hak yolunu gösteremez. Ama o da ektiğini biçecek. İstanbul'da bizim köylülerin hiçbiri dedeyi takmıyor. Hele gençlere dedenin sözü artık hiç geçemez. Güncür Cemil'in oğlu Bekir'i bilirsin. Hani önümüzdeki yıl öğretmen çıkacak. O iki tane öğrenci arkadaşıyla birlikte köyün gençlerine solculuğu aşılıyor. Toplantılarına birkaç defa ben de katıldım. Solcular da bizim gibi çok ezilmiş. İnançları yüzünden zulüm görmüşler. Onlar da herkesin kardeş olmasını istiyor. Bekir'in ağzından bunları duyunca onları kendime yakın hissettim. Ama konu dine gelince yanıldığımı anladım. Dinin iyisi olmaz. Bütün dinlerin amacı işçi sınıfının haklı taleplerini öteki dünyaya erteleyerek onları uyutmaktır diyordu Bekir'in yanındaki esmer zayıf oğlan. Dinler ve peygamberler hakkında epey atıp tuttu. Dayanamadım. Hazreti Ali için ne diyorsun? Diye sordum. Ali adaletten yana ve iyi bir insan olabilir. Ama bu hiçbir şey değiştirmez. Sorunların çözümünü öteki dünyaya erteleyerek emekçi halkın karnını doyuramayız. Her şey bu dünyada başlayıp bu dünyada bitiyor. Gözlerimizi içinde yaşadığımız toplumdaki gerçeklere çevirmeliyiz dedi. Gene de o üniversiteliden daha fazla yanında Hazreti Ali'ye dil uzatıldığı halde kılını kıpırdatmayan Bekir'e kızdım. Bir daha da toplantılarına gitmedim. Ama köyün gençleri gitmeye devam ettiler ve birkaç hafta önce bana ''Bu karanlıkta ne yazıyorsun? Gözlerine yazık.'' diyenler o öğrenciye ayıp olacak diye akşamları kahveye gitmeyi bırakıp ellerine birer kitap alarak mum ışığında hecelemeye koyuldular. Yani senin anlayacağın bu öğrenciler çok etkiledi bizim gençleri. Bu kış köyde bir dernek açacaklarını söylüyorlar. Bakalım bizim dede ile köyün sofuları ne diyecek bu işe? Allah Allah, kudurmuş mu bunlar? Ne derneğiymiş bu? Ne derneği olacak? Orada toplanıp solcuların kitaplarını okuyacaklar, toplantılar düzenleyecekler. İsmail kendini kaptırmış bunları anlatırken ben de köyümüzün halini düşünüyordum. Gençlerde ne saygı ne adetlere bağlılık kalmıştı. Aramızda televizyon seyretmek için cem törenine katılmayanlar vardı. Bize ne oluyordu böyle? Eskiden ne televizyonumuz vardı ne radyomuz ama herkesin yüzü gülerdi. Birbirimize yardım etmeyi severdik. Şimdi tüm bu adetler ortadan kalkmaya başlamıştı. Bak İsmail, madem bunların farkındasın, neden Hüseyin dedeyle, köyün sofularıyla birlikte davranıp da gençlere örnek olmazsın? Ah baba ah, beni hiç anlamıyorsun. Eğer dede üzerine düşeni yapıp bu gençlere inancımızı layıkıyla öğretseydi, sofuları bu işe seferber edebilseydi, gençlerimiz bozulmazdı. Ama o dükkanındaki peyniri en pahalı kaça satarım diye düşünmekten bu yüce davaya vakit ayıramadı. Sofular da yazları ağaç gölgelerinde, kışları sıcak sobaların başında, Kerbela'da ölenlere yanıp yakınarak kendi ruhlarını avuttular. Peki herkes kötü diyorsun. Herkes yolunu şaşırmışsa, hak davasından düşmüşse sen bir başına ne yapabilirsin? Kendi başıma hakikati bulmanın çok zor olacağını biliyorum. Çevre köylerde, kasabalarda henüz yoldan çıkmamış keramet sahibi dedeler varmış. Bunlardan biri de Koca Dağ'ın öte yanındaki D20 Ören köyünde oturan Cınbar dedeymiş. Gidip onu bulacağım, lütfunu isteyeceğim. Herhalde bana inayet gösterir. Kendi köyünün sofuları dururken yabancı ellere gitmen yakışık almaz. Hüseyin dede duyarsa ne der sonra diye onu caydırmaya çalıştım. Ama beni dinlemedi. Bir hafta sonra heybesini alıp D20 Ören'in yolunu tuttu. Ertesi gün ikindi vakti gene yıkılmış bir halde döndü. Anlaşılan bizim oğlanın işi yine rast gitmemişti. Onu böyle görünce sevinmedim dersem yalan olur. Ne oldu İsmail? Cımbar dede inayetini esirgedi mi senden? Diye bıyık altından gülerek sordum. Aklı hala Cımbar dedenin yanında olmalıydı. Onunla kinayeli konuştuğumu bile anlamadı. Öfkeyle dert yanmaya başladı. Bu dedelerin hepsi aynı. Ağızlarını her açtıklarında Yezid'e beddualar edip Kerbela'yı anıyorlar. Başka da bildikleri yok. İçlerinden biri çıkıp da bugün ne yapılması gerektiğini söyleyemiyor. Ama eninde sonunda kafamdaki düğümleri çözecek kişiyi bulacağım. Ondaki bu inatçılık canımı sıkıyordu. Bu çocuğun gözlerini kapatan bağ ne kadar sıkıydı ki gerçeği bir türlü göremiyordu. Artık onunla ciddi konuşmanın vakti gelmişti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi İsmail? Sen bu kafayla kimseyi bulamazsın. Önce şu kibrinden kurtulman lazım. Hadi Hüseyin dede bilgisiz. Bizim köyün sofuları inancımızı bilmiyor. Peki Cimbar dedenin nesi var? Yok İsmail, eğri oturup doğru konuşalım. Bence kusur sende. O ulu kişileri suçlayacağına sen önce kendine bak. Derin derin yüzüme baktı. Belki de sen haklısın baba, dedi. Belki de bütün kabahat bende. Sonra kalktı gitti. Tam 3 gün 3 gece ortalıkta görünmedi. Meraktan ölmüştük. Nereye gitmişti bu oğlan? Bilse bilse bunu Zülfü bilir dedik. Onun yanına vardık. Bana da gelmedi, dedi. Ama nerede olduğunu tahmin ediyorum. Canı her sıkıldığında koca dağın eteklerindeki bir mağara var. Oraya gider. Zülfü'yü önümüze katıp düştük yola. Zülfü'nün anlattığı mağaraya 2 saat sonra vardık. Çocukluğum koca dağın eteklerinde koyun otlatarak geçtiği halde burada böyle derin bir mağara olduğunu bilmiyordum. Mağaranın önünde sanki her önüne gelen burayı görmesin diye konulmuş tek kişinin sığabileceği kadar dar bir geçit uzanıyordu. Kayalara sürtünerek geçitten içeri süzüldük. Allah göstermesin bir zelzele olsa, kaya kapansa ömür boyu o mağarada kalırdı insan. Ulan salak İsmail, ne bu senin yüzünden çektiğim çile, diye içimden oğluma küfürler yağdırarak mağaraya girdim. Gün ışığı kesilince bir süre hiçbir şey göremez olmuştuk. Sonra gözlerimiz karanlığa alıştı da mağaranın duvarlarını hayal meyal seçmeye başladık. Oldukça büyük bir mağaraydı burası. Tavanından üstümüze damlalar düşüyordu. Biraz daha ilerleyince tavan yükselmeye, damlalar kesilmeye başladı. Burası biraz daha aydınlıktı. Başımı kaldırıp yukarıya baktığımda bunun nedenini anladım. Tavanda bir yerlerden içeriye ışık sızıyordu. Beni asıl şaşkınlığa boğan mağaranın zemininin bir yol gibi dümdüz olmasıydı. İyi de bizim İsmail neredeydi? Sanki Zülfü ne düşündüğümü anlamış gibiydi. Tırnak içinde ''İsmail, İsmail!'' diye bağırmaya başladı. Ses karanlıkta yankılanarak bize geri geliyordu. Sakın dışarı çıkmış olmasın. Öyle ya, gün boyu burada oturmuyordu herhalde. Daha çok akşamları burada kaldıklarını söylemişti Zülfü. Kendini Muhammed, burayı da Hira Dağı'ndaki mağara mı zannediyordu bu oğlan? Niye olmasın? Veli Sofu Hazreti İbrahim'e özenirse İsmail neden kendini Muhammed sanmasın? Karanlığın içinde bir karaltı delirir gibi oldu. Yaklaşınca tanıdım. Bu İsmail'di. Bizi görünce şaşırdı. Sanki onu aramamız anormal bir şeymiş gibi kaygıyla sordu. Hayrola ne oldu? Nedir bu telaşınız? Daha ne olsun İsmail? Kaç gündür yoksun? Ne haber verdin ne bir şey söyledin. Öldün mü kaldın mı merak ettik. Merak edecek ne var baba? Çobanlık için günlerce dağlarda geziyorum. Buralarda bana ne zarar gelecek? Nereye gittiğini söyleseydin meraklanmazdık. Tek bir söz bile söylemeden ortadan kayboldun. Nereden bilelim senin buraya geldiğini? Hem nedir bu böyle tek başına mağaralara gelip kapanmak? Allah göstermesin, yılan çıyan soksa zehirlenip ölürsün de haberimiz bile olmaz. Bana yılandan çıyandan zarar gelmez baba. Asıl kötülük köyün içinde. Bırak saçma sapan konuşmayı. Kim ne yaptı sana köyde? Herkes sever sayar seni. Kendi kendine bir kuruntu yarattın. Alem kötü, sen iyisin. Peki benim kime ne kötülüğüm var? Kime ne zarar verdim? Hiç değilse bu dağ başında rahat bırakın beni. Tepem iyice atmıştı. Sen ne biçim adamsın be İsmail? Biz senin için kaygılanıyoruz, uykularımızı yitiriyoruz. Şu söylediğin lafa bak. Bir de kamil insan olmaktan söz ediyorsun. Anasının babasının hayır duasını almamış kişiden kamil insan olur mu? Sen böyle mi bulacaksın hakikati? İsmail yaptığından utanır gibi olmuştu. Hiç yok yerden başına anlamsız işler çıkardın be oğlum. Bırak şu dedelerle sofularla uğraşmayı. Herkesin günahı da sevabı da kendine. Ah baba ah. Keşke elimde olsa da bırakabilsem. Ama ne aklıma ne de yüreğime söz geçiremiyorum artık. Neyse neyse. Hadi daha fazla zaman kaybetmeden köye dönelim. Anam merak içinde bizi bekler. Hep birlikte çıktık mağaradan. Köye varıncaya kadar ona öğüt verip durdum. Ama daha öncekiler gibi bu öğütlerim de bir işe yaramadı. İsmail giderek daha fazla içe kapanmaya başladı. O sıralar bizim büyük oğlan ailesini alıp kasabaya taşındı. Gelinin akrabaları kasabadaki un fabrikasında ona bir gece bekçiliği işi bulmuşlar. Onlarla gidince ev iyice sessizleşti. Zaten İsmail'in varlığıyla yokluğu belli değildi. Her akşam bizim hanımla "Ne bu çocuğun hali ne olacak?" diye dertleşirdik. Artık evlenme çağı da gelmişti. Bu haliyle İsmail'i evlendirmek doğru olur muydu? Ya aldığımız gelini de bırakır yine dağlara kaçarsa? Yazık değil miydi elin kızına? Üstelik köylüye rezil olmak da vardı işin ucunda. Ama eğer sevdiği biri varsa o vakit bütün bu tasalardan kurtulurduk. Bizim İsmail'in sevdalandığı bir kız var mı yok mu? Bunu bilse bilse Zülfü bilirdi. Şu Zülfü'nün ağzını bir arayalım. Belki bir şeyler öğreniriz diyerek gidip Zülfü'yü buldum. Önce niyetimin ne olduğunu anlayamayan Zülfü konuşmak istemedi. Tırnak içinde, benden bir şey saklama Zülfü. O senin arkadaşınsa benim de oğlum. Artık evlenme çağı geldi geçiyor. İsterim ki ona sevdiği, istediği birini alalım. Böyle bir kız varsa çekinme söyle deyince rahatladı. Baştan böyle söylesene Ali Rıza dayı dedi. İsmail'in gönül verdiği bir kız var. Çenesiz oğlu Mehmet'in kızı Gülizar'ı sever İsmail. Gülizar da sanırım İsmail'i sever. Buğday çekerken, semah dönerken hep İsmail'le yan yana gelmeyi kollar. Zülfü'den bu güzel haberi alınca alelacele eve vardım. Hanıma anlattım. Sevindi garip. Belki de, dedi. Tırnak içinde, oğlanın derdi başından beri bu kızla evlenmekti de biz anlayamadık. İnşallah Gülizar kız adam eder bu oğlanı. Umut'la İsmail'in eve dönmesini bekledik. İsmail gelince sofrayı falan hazırlamadan oturup konuştuk. Böyle bir teklife hiç hazır değildi. Ben evlenmek istemiyorum, dedi önce. Niye oğul, dedi anası. Vaktin çağın geldi. Bak ben de yaşlanıyorum. Evdeki tarladaki işler için bir yardımcıya da ihtiyacım var. Hem artık torunumuzu kucağımıza almak isteriz. Sana istediğin bir kızı alsak fena mı olur? Tırnak içinde, daha erken ana. Ne erkeni oğul, askerliğini yaptın. İyi kötü elin ekmek tutuyor. Bak ağanlar da kasabaya taşındı. Ev de boş. Evlenmenin tam sırası. Hani diyorum şu çenesiz oğullarının Gülizar'ı istesek mi sana? Gülizar lafını duyunca İsmail'in yüzünü kırmızı bir dalga kapladı. Tırnak içinde, meseleyi biliyor musunuz? Diyen gözlerle beni ve anasını süzdü. Gülizar'ı verirler mi bana? Niye vermesinler anası kurban? Bizden iyisini mi bulacaklar? Verseler bile bilmiyorum ki nasıl olur? İyi olur oğlum, iyi olur. Kafanı olur olmaz işlere takacağına, evini, karını düşünürsün. O akşam İsmail ne he dedi ne de yok. Gülizar'la evlenmeye meyilliydi meyilli olmasına ya, biraz korkuyordu sanki. Neyse lafı uzatmayalım. Hepinizin bildiği gibi sonunda Gülizar kızla evlendirdik İsmail'i. Ama ne yazık ki Gülizar kız da derman olamadı İsmail'in derdine. Biz gelinimizden çok memnunuz. Dünya ve ahirette hak da ondan memnun olsun. Lakin bizim oğlanın derdi dünyalık değil, ahiretlikti. Evlendikten sonra da düzelmeyince ben umudumu iyicene yitirdim. Bazen şu İsmail'i çekip iyi bir konuşayım derdim. Sonra bir işe yaramaz, bu sefer iyice kavga ederiz diye cayardım. Keşke caymasaymışım da oturup onunla günlerce konuşsaymışım. Ne çare ki artık olan oldu. Şimdi sızlanmak boşuna. Ben bu kırklar meydanında ve canların huzurunda İsmail'in kusurlarını gizleyecek değilim. O yoldan çıkmıştı. Bu doğru. Haksız yere insanlar hakkında yalan yanlış konuştu. Lakin İsmail kötü niyetli biri değildi. Gençti, cahildi. Cahil olduğu için de sabırsızdı. Her şeyi bir anda öğreneceğini sanıyordu. Doğruya derken eğriye saptı. Ama yanlış yolda yürürken bile hep iyinin aşkıyla yanıp tutuştu. Bu uğurda kendi canını vermekten çekinmedi. Son nefesinde bile Hak Muhammed Ali'yi zikretti. Ey dede, ey sofular, komşular, belki çok konuştum, canınızı sıktım. Ama içimdeki acı susmama izin vermiyor. Sustuğumda onu size yeterince anlatamamış olmak korkutuyor beni. Sizler benim hısımlarım, komşularımsınız. İsmail sadece benim değil, sizlerin de oğluydu. Sizden tek isteğim onu affetmeniz. Onu affedin ki yüreğimdeki bu keskin acı hafiflesin. Sizin büyüklüğünüze, ilminize de bu yaraşır. O cahil bir çocuktu. Genç yaşta ölmekle zaten günahlarının kefaretini ödedi. Onu bir de öteki dünyada cezalandırmayalım. Başka mezheplerden insanlara gösterdiğimiz hoşgörüyü kendi çocuğumuzdan esirgemeyelim. Gelin el ele verip şu yaralı bedeni dualayıp mezarına koyalım. Bu zavallı çocuğun azap içinde kıvranan ruhu hiç değilse öteki dünyada huzura kavuşsun. Ali Rıza ellerini dizlerinin üstünde birleştirip sustu. Çok umutlu değildi ama elinden gelen her çabayı göstermiş, yapacaklarını tamamlamış bir insanın rahatlığı vardı yüzünde.